Ayrım 9, sayfa 40. 43 C. İdari yargılama hukuku. Law of Administrative Procedure. Dipnot. Gözü büyük Dinçer. İdari yargılama usulü 2. bası 2001. Yönetimin işlem ve eylemlerinde yönetsel sözleşmelerden doğan davalara yönetsel yargı yerlerince bakılır. Yönetsel yargı yerleri de iki dereceli olarak örgütlenmiştir. İlk derece mahkemeleri idare mahkemeleriyle vergi mahkemeleridir. Bazı yönetsel davalara ilk derece mahkemesi olarak Danıştayca bakılır. Yönetsel yargıda üst mahkeme Danıştayla bölge idare mahkemeleridir. İdare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararlara karşı üst mahkeme olarak Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdiği kararlarla kurul olarak verdikleri ve sayma yoluyla belirlenmiş bazı kararlara karşı da üst mahkeme olarak bölge idare mahkemesine başvurulabilir. 44. İcra ve iflas hukuku. Law of Execution and Bankruptcy. Dipnot. Kuru Tire Arslan Yılmaz. İcra ve İflas Hukuku. 17. bası 2004. N. M. Berkin. İflas Hukuku. 1972. İcra ve iflas hukukuna cebri icra hukuku da denir. Burada kullanılan cebri, parantez, zorla yerine getirme deyimi, borçlunun borcunun kamu gücü aracılığıyla yerine getirmesidir. Kendi istekleriyle borçlarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı icra veya iflas dairelerine başvurulur. Bir kimsenin alacağını kendi kendine almaya kalkışması yasaktır. Kişi bu iş için kurulan icra veya iflas dairelerine başvurarak haciz veya iflas yoluyla alacağını almaya çalışır. Bu yol mahkeme kararlarının zorla yerine getirilmesi için de kullanılır. Haciz yoluyla borçlunun istekte bulunan alacaklısının alacağını karşılayacak kadar mal varlığına el atılır. İflasta ise borçlunun tüm mal varlığına el konulur ve bunun değeri tüm alacaklılara bölüştürülür. İflas yolu kural olarak tacir sayılan kimselere uygulanır. 45. Uluslararası hukuk. International Law. Dipnot. S. L. Meray. Devletler Hukukuna Giriş. 2. cilt 1968. E. Çelik. Milletler Arası Hukuk 1975. T. Altuğ. Devletler Umumi Hukuku El Kitabı 1972. H. Pazarcı. Uluslararası Hukuk Dersleri. 4 cilt 2004. Uluslararası hukuk ya da devletler hukuku, genel olarak devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bununla beraber bağımsız devletlerin yanında bağımsızlıkları sınırlı devletlerin yahut devlet sayılmayan toplulukların ilişkilerinin düzenlenmesi de bu hukuk dalının konusu içindedir. Uluslararası hukukun başlıca kaynağı, uluslararası anlaşmalar, uluslararası gelenek kuralları ve hukukun genel ilkeleridir. Kaynak olarak uluslararası yargı yerlerinin kararlarından da yararlanılır. Uluslararası hukuk alanındaki yaptırımlar, düzenlediği konunun bir gereği olarak iç hukuktakiler kadar etkili ve belirgin değildir. İç hukuk kurallarının geçerliliğini devletin üstün gücü sağlamaktadır. Buna karşılık, uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayacak devletler üstü bir güç kurulamamıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü henüz bu görevi üstlenecek bir duruma ulaşmış da değildir. Klasik anlayışa göre uluslararası hukukta hak sahibi devletlerdir. Bu hukuk dalındaki gelişmeye göre bireyler sınırlı da olsa hak sahibi olmaya başlamışlardır. Bunun en belirgin örneği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmeye göre bireye devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etme hakkı tanınmıştır. Türkiye'de bu hakkı tanıyan devletler arasındadır. 46. Genel Kamu Hukuku General Public Law. Dipnot. R. G. Okan'dan. Umumi Amme Hukuku 1969. İ. F. Akın. Kamu Hukuku 1993. Genel kamu hukuku, soyut olarak devletin oluşumunu, devlet otoritesinin kaynağını, devleti yapan unsurların neler olduğunu, bireylerin özgürlüklerini, hukuk felsefe, tarih ve toplum bilim yönünden inceler. Bu hukuk dalına devlet hukuku yahut devlet nazariyeleri de denir. Bu hukuk dalı, pozitif hukuk kurallarıyla uğraşmaktan çok devlet ve kamu özgürlükleri kavramlarını açıklamaya çalışan soyut bir bilim dalıdır. Devlet, toplumun siyasal örgütlenmesidir. Devletin gelişmesinde toplumdaki kişilerin yönetenler ve yönetilenler biçiminde farklılaşmalarının etkisi büyük olmuştur. Genel olarak kabul edildiğine göre devletin ikisi maddi, biri manevi olmak üzere üç ögesi vardır. Ulus ya da halk denilen insan topluluğu ile sınırları belli bir ülke devletin maddi ögesini, egemenlik ya da hakimiyet denilen güç de devletin manevi ögesini oluşturur. Kısaca belirtmek istenirse, egemenlik kendisinden üstün bir güç tanımayan iradeyi ifade eder. Günümüzde kamu hukuku derslerinde devlet olgusunun yanında kamu özgürlüklerinin kaynakları, insan hakları alanındaki gelişmeler, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Demeci ve iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, genel kamu hukukunun ilgi alanı içinde bulunmaktadır. 47. Mali hukuk. Fiscal (parantez) financial law. Dipnot. A. nokta Ergünay, vergi hukuku. 1990 Öncel tire Çağan Kumrulu, vergi hukuku. 11. bası 2004. S. nokta Kaneti, vergi hukuku. 1987. Devletin mali etkinliklerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne mali hukuk denir. Mali hukuk içinde vergi hukuku önemli bir yer tutar. Önceleri yönetim hukuk içinde yer alan mali hukuk, büyük gelişim göstererek ayrı bir hukuk dalı haline gelmiştir. Vergi hukukunun dayandığı temel ilkeler, yasallık, genellik ve eşitlik ilkeleridir. Anayasada belirtildiği gibi, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükümünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Madde 73. 4. Karma nitelikli hukuk dalları. Law branches of mixed quality. 48. Bazı hukuk dalları günümüzde karma nitelik kazanmışlardır. Örneğin, iş hukuku bir özel hukuk dalı iken giderek kamu hukukuna dönüşmüştür. Ağır bastıkları yönleri dikkate alınarak bu gibi hukuk dalları özel hukuk ya da kamu hukuk içinde eline alınabilir. Karma nitelikte olan hukuk dallarını ayrı bir başlık altında ele alma olanağı da vardır. 49. Fikir hukuku. Intellectual property law. Parantez literary. Dipnot. E. nokta Öztrak. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar. 1971. N. nokta Ayiter. Hukukta fikir ve sanat ürünleri. 1972. N. nokta Ayiter. İhtira hukuku 1968. Ş. nokta Erel Türk Fikir ve Sanat Hukuku 1988. Fikir hukuku, fikir ve sanat eserlerini yaratan, bilim ve fen alanındaki buluşları olan kimselerin yapıtları ve buluşları üzerindeki haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar, sinema ve ilgili benzeri yapıtlar fikir ve sanat eserleri yasasının koruması altındadır. Fikir eserlerinin korunması yolunda önemli adım, 1951 yılında çıkarılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile olmuştur. Bu yasada önce 1995 yılında çıkarılan 4110 sayılı, daha sonra 2001 yılında çıkarılan 4630 sayılı yasalarla önemli değişiklikler yapılmış, fikri hakların korunması güçlendirilmiş, kapsamı genişletilmiştir. Buna göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Madde 27. Tescil edilmiş markalarda 1995 yılında çıkarılan markalar korunması hakkında kanun hükmünde kararname ile koruma altına alınmıştır. Markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. 50. İş hukuku. Labor Law. Dipnot. T.S.N.R. İş hukuku 1978. Sezar Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri, 1967. N. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 16. Bası, 2003. K. Tunçoma, Türk İş Hukuku, 1971. Ü. Narmanlıoğlu, İş Hukuku, 1994. İş hukuku, hizmet ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Gerek kamu, gerek özel kesimdeki işçi ve işveren ilişkileri birer özel hukuk ilişkisi olmakla beraber, günümüzde devletin iş hayatını emredici kurallarla düzenlemesi, iş hukukunu özel hukuk alanından kamu hukuku alanına kaydırmaktadır. İş hukuku, özellikle işçilerin hukuksal durumlarının düzenlenmesi, işçilerin işverenlere karşı korunması gereksiniminden doğmuştur. İş hukuku, işçi ve işverenlerin devletle olan ilişkilerini de düzenler. Toplu iş sözleşmesi, sendika, grev, lokfak gibi önemli konular iş hukukunun uğraştığı konular arasındadır. İş hukukundaki gelişmeler, sosyal sigortaların yaygınlaşmasına, işsizlik sigortasının gelişmesine neden olmuştur. Devlet, iş sözleşmesinin zayıf tarafını oluşturan işçilerin çalışma sürelerinin sınırlandırılması, ücretlerin adaletli bir duruma getirilmesi, kadın ve çocuk işçilerin korunması, iş kazalarının önlenmesi amacına yönelik yasal düzenlemelere gitmektedir. Çalışanlara sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması işçi haklarının gelişmesinde etkili olmuştur. 51. Toprak hukuku. Law of Land. Dipnot. F. Eren. Toprak Hukuku. Ankara 1991. Tarımsal taşınmazların hukuksal durumlarını, dağıtımlarını ve işletilmesini düzenleyen hukuk dalına toprak hukuku denilmektedir. Tarımsal taşınmazlara ilişkin kurallar yalnız medeni kanunda yer almamaktadır. Bu konuya ilişkin özel yasalar da çıkarılmıştır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu gibi. 52. Hava Hukuku. Aviation Law. Dipnot. T. Çağ. Hava Hukuku. 1963. M. N. Göknil. Hava Hukuku. 1951. S. L. Meray. Uzay ve Milletler Arası Hukuk. 1964. Hava yolu ile taşımacılığın gelişmesi, hava hukukunun doğmasına neden olmuştur. Devletlerin, kara ve deniz ülkeleri üzerinde bulunan havada egemenlik haklarının bulunması, hava trafiğini karmaşık bir duruma getirmektedir. Hava taşımacılığıyla ilgili kurallar, hava hukukunu oluşturmaktadır. Hava trafiği, hem kişiler arasındaki, hem kişilerle devlet arasındaki, hem de devletler arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Hava hukukunun yanında, bir de uzay hukukundan söz edilmektedir. Uzay hukuku, hava katmanının üstünde bulunan uzaydaki trafiği ve kullanımı düzenleme amacına yöneliktir. 53. Bankacılık hukuku. Banking Law. Dipnot. T. Akpınar. Bankalar ve Devlet. 1966. Kapitalizmin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine paralel olarak bankacılık da gelişmiştir. Ticaret hukukunun yanında kendine özgü kurallarıyla bankacılık hukuku ortaya çıkmıştır. Bu alandaki ana kaynak Bankalar Kanunu'dur. 54. Çevre Hukuku. Environmental Law. Dipnot. A. Gürüz. Hukuk Başlangıcı. 1994. Sayfa 92. N. Toroslu. Ceza Hukuku ve Çevre. 1982. Çevre hukuku, doğal çevrenin korunmasına yönelik hukuksal önlemlerin oluşturduğu yeni bir hukuk dalıdır. Anayasada belirtildiği gibi bireylerin sağlıklı ve dengeli bir ortamda yaşamalarını sağlamak, çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve bireylerin ödevidir. Bu alanda temel düzenleme çevre kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun amacı çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynakların en uygun bir biçimde kullanılması, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesidir. Bu alanı düzenleyen bir yasa da Milli Parklar Kanunu'dur. Ayrım sonu, sayfa 46.